12. Bölüm. Akdoğan bakışlı Tansık Bayev'le kozlarını şöyle paylaşmışlardı. 1956 baharının sonuna doğru çevredeki bütün istasyonlardan, duraklardan çağrılan demir yolcular Kumbel istasyonunda büyük bir toplantı düzenlemişlerdi. Görevlerinin başında yalnız o gün nöbet tutanlar kaldılar. Boranlı Yedigey birçok toplantıya katılmıştı fakat o gün toplanan kalabalık gibisini anımsamıyordu. Toplantı istasyonun büyük lokomotif onarım atölyesinde düzenlendi. İşçiler koca atölyeyi tıka basa doldurdukları gibi bir bölümü de çatıya tırmanıp kirişlere oturdular. Fakat en çok o gün yapılan konuşmalar dikkat çekiciydi. Beria'nın yaptıklarını didik didik ettiler. Dipnot: Beria, Stalin döneminde gizli polis örgütü KGB'nin baş yetkilisi. Çevirenin notu: Kahrolasının gözünün yaşına bakmadan cellatlık yaftasını yapıştırdılar. O gün akşama dek konuşma kürsüsüne biri çıktı, biri indi. Atölye işçileri bile çıkıp konuştular. Dinleyiciler yerlerinde mıhlanmışlar gibi hiçbiri kalkıp gitmedi. Kürsüdeki seslerin gürlemesinden, alkışlardan yer gök inliyordu. Yedigey, kalabalık içinde yakında birinin fırtınanın denizi allak bullak etmesine benziyor dediğini işitti. Gerçekten de öyleydi. Cephede saldırıya hazırlandıkları zaman da yüreği öyle küt küt atar, göğsünden dışarı fırlayacakmış gibi olurdu. Çok da susamış, ağzının içi kurumuştu. Ama o kalabalıkta nasıl kalkıp da su bulacaktı? İster istemez katlanmak zorunda kaldı. Toplantıya ara verildiği bir sırada Yedigey yerinden kalktı, kalabalığı yararak atölyenin parti yöneticiliğine getirilmiş bulunan eski istasyon şefi Çernov'un yanına vardı. Çernov, toplantı başkanlık kurulunda bulunuyordu. Andrei Petrovich, kürsüden ben de konuşabilir miyim? İstedikten sonra neden konuşamayacaksın? Çok istiyorum ama önce size bir danışayım dedim. Anımsıyor musun? Boranlı durağında Abu Talip Kutlubayev diye biri çalışırdı. Durağa gelen müfettişlerden biri, Yugoslavya ile ilgili anılarını yazdı diye onun hakkında rapor düzenlemişti. Kutlubayev orada partizanlarla birlikte çarpışmıştı da, bununla kalsa iyi. Aynı müfettiş adamcağıza bir sürü şey yakıştırdı. Yanında kendisi gibi Beria'nın da iki adamıyla birlikte onu alıp götürdüler. Kutlubayev bu yüzden hiç yere öldü gitti. Anımsadın onu değil mi? Evet evet, karısı bize gönderilen yazıyı almaya gelmişti. Tamam işte, sonra o aile yoklara karıştı. Toplantıda konuşanları dinlediğimde ne düşündüm biliyor musun? Yugoslavya ile aramızda herhangi bir anlaşmazlık falan yok şimdi. Öyleyse suçsuz insanlar ne diye boşuna acı çeksinler? Abu Talib'in çocukları büyüdüler, okula gitme çağları geldi. Artık bu gibi pislikler temizlense de babasız yavrucaklar daha fazla baskı altında kalmasalar. Ya değilse gene mimlenecekler, rahat yüzü görmeyecekler. Dinle beni Yedigey, söz almak istediğin konu bu mu? Evet, bu ya. O müfettişin adını soyadını biliyor musun? Bilmiyorum ama öğreniriz. O günden sonra kendisini bir daha görmedim. Şimdi nereden öğreneceksin? Sonra raporu onun yazdığı konusunda elinde sağlam kanıtlar var mı? O yazmayıp da kim yazacak? Yoo, öyle deme. Bu gibi durumlarda dayanacağın gerçek kanıtların bulunmalı. Bir de başka türlü çıkarsa ne yapacaksın? Şaka değil bu. Bak, en iyisi sen ne yap? Alma Ata'ya bir mektup yazıp bütün bildiklerini anlat. Cumhuriyet'in parti merkez komitesine konuyu bütün açıklığıyla iletirsen işin aslı olduğu gibi ortaya çıkar. Şimdi böyle şeyleri safsaklamazlar. Kendi gözlerinle görüyorsun. O gün toplantıda Yedigey'de herkesle birlikte yaşasın partimiz, partimizin çizgisini onaylıyoruz diye bağırmıştı. Toplantının sonuna doğru gerideki sıralarda birisi bir marş söylemeye başladı. Birkaç ses de onu destekledi. Bunun üzerine koca atölyeyi dolduran kalabalık Sovyet insanlarının her yerde benimsedikleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde çok sevilen bu marşı hep bir ağızdan söylediler. Yedigey böylesine büyük bir insan topluluğunun bir arada şarkı ya da marş söylemesine ilk kez tanık oluyordu. Toprağın tuzu ve terini oluşturan kişilerle yan yana bulunmanın onurlandırıcı, coşturucu, aynı zamanda acı veren bilinci onu denizin dalgaları gibi kapıp ta uzaklara götürmüştü. Emekçilerin marşı ağızlarda ses olup yükseliyor, dalga olup kabarıyor, yürekleri yiğitlikle, coşkuyla dolduruyordu. Çok heyecanlandığı zamanlar olduğu gibi Yedigey kendini gene Aral Gölü'nün sularında hissetti. Gene özgür bir martı olup köpük saçan dalgalar alabaşlar üstünde kanat çırptı. Eve döndüğü zaman da içinde aynı bayram havası esiyordu. Çay içerlerken Ukubala'ya toplantıyı, konuşulanları anlattı. Kendisinin de konuşmak istediğini, buna karşılık Atelya Parti yöneticisi Çernov'un verdiği yanıtı söyledi. Ukubala onu dinlerken çay üstüne çay dolduruyor, Yedige'yi ara vermeden hepsini içiyordu. Ukubala dayanamadı. "Sana ne oldu? Koca semaveri boşalttın," dedi. Toplantıda çok susamıştım ama o kalabalıkta kalkacak, kımıldanacak gibi değildi. Herhalde çok heyecanlandığım için böyle oldu. Sonra toplantı bitip de dışarı çıktığımız sırada bir de baktım bizim yöne doğru bir yük treni kalkıyor. Kaçırmamak için hemen atladım. Makinist bizim oradan Tögrek tam atan Jandos değil miymiş? Yanındaki sudan içtim ama çayın yeri başka. Ukubala kocasının çayını tazeledi. Evet anlaşılıyor çok susamışsın. Bak sana ne diyeceğim. İyi etmiş de Abu Talib'in çocuklarını düşünmüşsün. Madem dönem değişti, işler böylesine kızıştı, sen de kimseden geri kalma, üzerine düşen görevi yap. Mektup yazmak kötü bir şey değil. Gel gelelim, mektubun yazılması, gönderilmesi, okunması, üzerinde düşünülüp bir sonuca varılması çok zaman alır. Sen en iyisi Almatay'a kendin git. Orada olanları istediğin gibi anlatır, açıklarsın. Nasıl? Almatay'a mı gideyim? En büyük yetkililere kendim mi anlatayım istiyorsun? Neden olmasın? İş başa düştü bir kez. Orada bir de dostun var. Adam kaç kez adres bıraktı. Çağıra çağıra dilinde tüy bitti. Ben gelemiyorsam sen yalnız git. Çocuklara kime bırakacağız? Fazla gecikmeden yap bu işi. Hemen iznini al. Kaç yıldır izin kullanmıyorsun. Yerinde büyük adamlara her şeyi tek tek açıklarsın. Yedigey karısının düşünceliliğine şaştı. Kadın bakıyorum da söylediklerinin hepsi doğru. Biz bu işi iyi bir düşünelim. Fazla düşünmene gerek yok. Fırsat bir kez ele geçer. Bence gecikmesen daha iyi edersin. Ayrıca Afanasi Fifanoviç seni destekler, yol gösterir. Ondan başka kime başvuracaksın? Kolay değil bu işler. Ben de onun için söylüyorum ya, geciktirmeye hiç gelmez. O işler bitince evin gereksinmeleri için birkaç şey alırsın. Çocuklar büyüdüler. Saule bu güz okula başlayacak. Düşündün mü bunu? Yatılı okula verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Düşündün mü hiç? Düşündüm. Düşünmez olur muyum? Yedigey böyle söylemekle birlikte büyük kızının büyüyüp okul çağına gelmiş olmasından dolayı çok şaşırdı fakat şaşkınlığını belli etmedi. Madem düşündün, hemen git oraya. Hepimizin onlar yüzünden neler çektiğimizi anlat. Babaları aklanmadıysa bile yetimler temize çıksınlar. Sonra zamanın artarsa çocuklar için, benim için bir şeyler bakarsın. Yıllardır aynı öteberiyi giyiyorum. Yaşımıza başımıza uygun şeyler alırsın. Ukubala bunları söylerken belli belirsiz içini çekti. Yedigey karısına baktı ve çok şaşırdı. Ne tuhaf, sürekli yan yana yaşadığı karısında o anda gördüğü değişikliği daha önce hiç fark etmemişti. Gerçi genç değildi artık, fakat yaşlanmış da sayılmazdı. Gene de yeni, kendine yabancı gelen bir hava sezdi onda. Sonra bunun neden ileri geldiğini anladı. Ukubala'nın duruşuna bir bilgelik gelmiş, saçlarına ilk kır düşmüştü. Şakağında ağıran yalnızca birkaç tel vardı fakat bunlar görülüp geçirilenleri anlatmaya yetiyordu. Ertesi gün Yedigey bir yolcu kimliğiyle Kumbel'deydi. Almata trenine binmek için buraya ters yönde bir yolculuk yapmıştı. Gene de acımadı, fazladan yolculuğa çünkü ne olursa olsun Yelizerova gelişiyle ilgili bir telgraf çekmesi gerekiyordu. Bunu da ancak Kumbel istasyonundan yapabilirdi. Sonra Moskova Almata treni geldi. Kuşetli vagonda üst ranzada bir yer vermişlerdi ona. Yedigey eşyalarını yerleştirdikten sonra dışarı çıktı. Bir yolcu olarak Boranlı durağına bakmak için pencere önünde dikilmeye başladı. Önünde 2 günlük yolculuk vardı. Sonra ranzaya çıkar, istediği kadar uyurdu. Böyle düşünmekle birlikte 2. gün sıkılmaya başlayacaktı. İşsizlik, bir şey yapmadan oturmak öylesine zordu ki, oysa trende durmadan yiyip içen, uyuyan, miskin miskin yatan bir sürü insan vardı. Bununla birlikte ilk gün, özellikle ilk saatler bayram sevinci içinde yaşadı, bunun hemen ardından da evini uzun süre bırakmamış olmaktan ileri gelen bir kaygı duydu. Böyle bir yolculuk için istasyondaki mağazadan satın aldığı yeni şapkası, tertemiz gömleği, savaş zamanından kalma, kazan kapın giymesi için verdiği ceketiyle pencerenin dibinde göğsünü kabartarak dikilirken çok heyecanlıydı. Kazan kapı ona bu ceketi verdiği zaman göğsünde madalyaları, nişanlarıyla külot pantolonuna, ince dana derisinden çizmelerine çok uyacağını söylemişti. ağırbaşlı bir görünüş için bir çift güzel çizme ile yeni bir şapkayı bir erkekle şart koşan Yedigey, dana derisinden çizmesini pek beğenirdi. Şimdi çizmesinin yanında bir de şapkası olmuştu. Pencerenin yanında dikilirken gelip geçenler saygıyla yana çekiliyorlar, onu şöyle bir süzüyorlardı. Giyimi kuşamı yanında heyecanlı, kendine güvenen duruşuyla da dikkatleri çekiyor olmalıydı. Tren, baharın yeşerttiği engin sarı özek kırlarında her zamanki yolculuklarından birini daha tamamlamaya çalışıyor, önünde uzanan, o yaklaştıkça uzaklaşan aydınlık ufuk çizgisini yakalamak istercesine durmadan koşturuyordu. Şimdi iki doğa varlığı serilmişti Yedigey'in gözlerinin önünde. Dümdüz bozkır ve mavi gökyüzü. Bu ikisi uzaklarda birbiriyle sürekli birleşiyorlar, tren koştukça daha uzağa gidiyorlardı. İşte Boranlı yöresi de gözüktü. Yedigey buralarda toprağın bütün girinti çıkıntılarını, bütün taşları avucunun içi gibi bilirdi. Boranlı durağına yaklaştıkça sanki yıllardır bu yerlerden ayrı kalmış da şimdi yeniden görüyormuş gibi pencerenin önünde kıvır kıvır kıvranıyor, bıyığının altından gülümsüyordu. İşte durağın kendisi. Semafor, evcikler, evlerin yanlarındaki minicik yapılar, deponun önünde istiflenmiş travers ve ray yığınları birbiri ardından geçtiler ve bütün bunlar trenin o hızıyla çevredeki engin boşluğun ortasında demir yoluna gelip yapışmış gibi gözüktüler. Yedigey kendi kızlarını da görebildi. Batıdan doğuya giden bütün yolcu trenlerini karşılıyor olmalıydılar. Dikkatleri üzerlerini çekmek için sıçrıyorlar, ellerini sallıyorlardı. Yedigey'in penceresinin önünden geçerlerken küçük saç örgüleri gülünç bir biçimde çırpınıyor, yüzleri gülümsüyor, gözleri parlıyordu. Yedigey içgüdüsel bir hareketle pencereye yapıştı, onlara el salladı, tatlı sözler söyledi fakat ya onu görmemişler ya da tanımamışlardı. Kızları onu karşılamaya çıktılar diye gene de çok sevindi. Pencerenin önünde dikilen, özenle giyinmiş bu adamın kızlarının, evinin, yıllardır içinde yaşadığı durağın az önce geride kaldığını yolculardan hiçbiri ayrımsamadı. Hele durağın ilerisindeki sürünün arasında devesi kara narında yayıldığı hiçbirinin aklına gelmedi. Yedigey kara devesini ta uzaktan tanıdı, gözleri ılındı. Boranlı'dan birkaç durak uzaklaşınca da uyudu. Tekerlerin raylarda çıkardığı ölçülü tıkırdılar, vagon komşularının alçak sesli konuşmaları arasında geçen uzun ve tatlı bir uykuydu bu. Ertesi gün öğleye doğru Çimkent'ten başlayıp Semireçye boyunca uzanan Aladağlar gözüktü pencereden. Aman ne dağlar, ne güzel bir görüntüydü bu. Boranlı Yedigey, Almaata'ya varıncaya değin, demir yolunu izleyen karlı sırtların görkemli görüntülerini gözlerine ayırmadan seyrettiyse de gene doyamadı. Sarı özek bozkırlarının enginliğine alışmış gözler için bu yükseklikler bir mucize, sonsuz bir yüceliğin seyri gibi bir şeydi. Aladağlar yücelikleriyle onda yalnız hayranlık uyandırmakla kalmamışlar, aynı zamanda onları seyrettikçe düşünme isteği uyandırmışlardı. O da dağlara baka baka düşündü, bundan büyük bir zevk aldı. Düşüncelerinde henüz tanımadığı yetkili kişilerle karşılaşmaya hazırlanıyor, onların geçmişin yanlışlarının bir daha tekrarlanmayacağını söyleyeceklerine inandığı için Abu Talib'in ve ailesinin başına gelen acı olayları onlara anlatmak istiyordu. Bu için içinden çıksınlar, çocukların durumlarını düzeltecek kararı alsınlardı. Abu Talib'in kendisini diriltmek olanaksızdı ama hiç olmazsa çocukları sıkıntılı günler yaşamamalılar, yolları önlerinde açık olmalıydı. Büyük oğlan Davul bu sonbahar okula gidecekti. Çocukcağız hiçbir şeyden korkmadan, çekinmeden gitmeliydi okula. Peki ama neredeydi şimdi onlar? Ne gibi güçlüklerle karşılaşıyorlardı? Zarifa nasıldı?